Geçen hafta başladık. Eski anlaşmada İsa başlıklı vaaz serimize. Adından da anlaşıldığı gibi eski anlaşmada İsa'nın izlerini arayacağız. Niye İsa'nın izlerini arıyoruz orada? Eski anlaşmada. Çünkü İsa dedi ki Yuhanna 5:46 Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Evet. Çok açık ve net bir şekilde eski anlaşmanın kendi hakkında olduğunu İsa bize söylüyor. Bunu biz bulmuyoruz yani. O bize söylüyor. Eğer İsa henüz gelmemiş olsaydı ya da biz ondan önceki bir çağda yaşıyor olsaydık belki böyle yapmazdık. Ama yine de yanılmış olurduk. Çünkü eski anlaşma bir kurtarıcının geleceğinden ve onun aracılığıyla Tanrı'nın insanlarla yeni bir anlaşma yapacağından bağıra bağıra bahsetmektedir. Aslında Yahudiler de bunu biliyor ve o kurtarıcıyı bekliyorlardı. Ama İsa geldiğinde yine de onu kabul etmediler. Ki bu da aslında eski anlaşmada bildirilmişti. Yani İsa'nın geleceği nasıl bildirildiyse onun kendi halkı tarafından reddedileceğini de peygamberler vasıtasıyla Baba Tanrı söylemişti. Şimdi bize gelirsek, çünkü bu çağda İsa'yı görmüş ve onu bilenler olarak her türlü şüpheden arınmış ve kesinlikle Mesih merkezli bir bakış açısıyla eski anlaşmayı okuyoruz. Çünkü İsa gelmiştir, kendini ilan etmiştir ve kendini göstermiştir. Bu yüzden sanki bunlar olmamış gibi eski anlaşmaya bakamayız. Biz İsa'yı gördüğümüz için eski anlaşmayı İsa merkezli bir bakış açısıyla inceliyoruz, okuyoruz, yorumluyoruz. Peki o zaman bu durumda eski anlaşmayı nereye koyacağız? Bu sorunun cevabı da net aslında. Yeni anlaşmanın tam yanına tabii ki değer olarak yani aynı hizaya. Adı aldatıcı olmasın sakın. Eski, eskimiş, işe yaramaz, hurda anlamına gelmez. Eski, ilk olan, önceki, belki de yaşlı anlamında olur. Yeni anlaşma yazarları zaten onu kutsal yazılar olarak adlandırıyorlar. Eski anlaşma bizi İsa'ya ve yeni anlaşmaya, Tanrı'nın yeni anlaşmasına hazırlar. Bize onu bildirir. Tanrı'nın büyük planının birinci bölümüdür. Şimdi böylece eski anlaşmayı bir tasnif içinde bir yere koyduk başımızın üstüne. Tabii ki kesinlikle Tanrı sözü ve çok değerli. Şimdi onun içinde İsa'nın nasıl bize haber verildiğine bakmak için Mısır'dan çıkış bölümünden şöyle genel olarak bir özetleyeceğim bütün hikayeyi. Sonra da son bölümlerine odaklanacağız. Tanrı İbrahim'e bir toprak ve soy vaadinde bulundu. Bunun devamında yani bir dizi Tanrı'nın tasarladığı ve yönettiği bir dizi olaylar sonucu İbrahim'in çocukları işte Yakup'un oğlu Yusuf aracılığıyla Mısır'a geldiler. Oraya yerleştiler. Çünkü Tanrı onların orada çoğalıp bir halk olmalarını ve bir geçmişe sahip olmalarını istiyordu. Yani onlar bir halk olacaklar ve bir ortak bir tarihleri olsun diye onları Mısır'a götürdü. Onları bir şekilde hazırlamak, eğitmek için. Bu 400 sene sürdü ve bu 400 senenin sonuna doğru Tanrı Musa'yı görevlendirdi. Ona dedi ki işte senin önderliğinde halkımı Mısır'dan artık kurtaracağım ve İbrahim'e vaat ettiğim topraklara sizi götüreceğim. Ama bir engel vardı. Çünkü her ne kadar Yusuf zamanında İbranilerin durumu Mısır'da iyi olsa bile sonradan değişen firavunlarla artık onlar iğrenç bir halk olarak görülüyorlardı ve artık orada köleleştirilmişlerdi. En kötü işleri yapıyorlardı ve çok kötü şartlarda yaşamaya devam ediyorlardı. Ve Tanrı Musa'ya dedi ki, sen Firavun'a git, halkını serbest bırakması için onunla konuş dedi. Tabii Firavun hiç oralı olmadı. Ondan sonra Tanrı dedi ki, ben ona öyle bir belalar salacağım ki, en sonunda sizi bırakmaya razı olacak. Böylece bildiğiniz 10 bela sırasıyla başladı. İşte kan belası, kurbağa belası, sivrisinek, at sineği, işte hayvanların ölümü, dolu belası, karanlık belası, çekirge, çıban ve 9 tane bela ve sonuncusu da biliyorsunuz ilk doğanların ölümü belasını gönderdi. Fakat bu 9 belada da hepsinde de Rab Firavun'un yüreğini nasırlaştırdı ve onun İsrail halkını bırakmaya razı olmadı Firavun. Neden böyle yaptı? Aslında hiç bela göndermeden bile Firavun'a bırakmasını sağlayabilirdi. Ama böyle yapmadı. Neden böyle yaptı? Çünkü Rab hem İsrail halkının, hem Mısırlıların, hem de bütün dünyanın kendi gücünü ve yüceliğini görmesini istedi. Böylece kendi tasarladığı bazı olaylar zinciriyle yüceliğini sergilemek istedi. Dedi ki, ey İsrail, senin tanrın benim. Bak, başkalarının inandığı uyduruk tanrılar ne yapabiliyorlar? Siz öyle şeylere inanmayın. Gerçek tanrı benim. Onlar sadece işte insanların elleriyle yaptıkları demirden veya işte tunçtan, bakırdan, tahtadan filan putlardır. Şimdi sonunda bir 10. bela var. Buna odaklanacağız. Ama şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Mısır'dan çıkış hikayesi ve bu son hemen Mısır'dan, yani Firavun'un artık onları bırakmaya razı olacağı bu hikayeden İki ana tema var burada gözümüze çarpan. Birincisi, Mısırlılar köleydiler. Bu hikayenin sonunda Mısır'dan kurtuldular. Kölelikten özgürlüğe adım attılar. İkincisi de bu 10. beladaki ve sonrasındaki fısıh kuzusu. Bu da İsa'ya çok net bir şekilde işaret ettiği için İki ana temaya dikkat çekmek istiyoruz. Önce fısıh kuzusunu, Mesih'i nasıl işaret ettiğine bir bakalım. Mısır'dan çıkış 12. bölüm. Şöyle okuyalım o 14 tane ayeti. Fısıh kuzusu başlığını taşıyor. Rab Mısır'da Musa ile Harun'a bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak dedi. Bütün İsrail topluluğuna bildirin. Bu ayın 10'unda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve 1 yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et, mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa sabah ateşte yakacaksınız. Eti şöyle yemelisiniz. Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısıh kurbanıdır. O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bugün sizin için anma günü olacak. Bugünü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bugünü kutlayacaksınız. Amin. Şimdi burada Tanrı bu fısıh kurbanından bahsediyor. Ve sonra da neler olacağını haber veriyor. Eski ahitte İsa Mesih'in izini arıyorsak, bunun en belirgin, en temel, en birincil simgesi kuşkusuz Mısır'dan çıkışta Rab Tanrı'nın İsrailoğullarına kestirmiş olduğu esaretten kurtuluşu simgeleyen fısıh kurbanıdır. Rab Tanrı bu ayın Yahudiler için yılın ilk ayı olmasını istedi. Bütün İsraillerden ayın 10. günü evlerine bir kuzu almalarını istedi. Kuzu kusursuz, erkek ve 1 yaşında olmalıydı. Ayın 14'üne kadar kuzuya bakılacak, boğazlanacak, kanı kapı sövelerine sürülecek, başı, bacakları, işkembesi dahil bütün halinde ateşte kızartılacak. Ve bunu yaparken işte değneği elinde ve işte kuşak, yani yolculuğa hazır olun demek istedi. Ve İsa Mesih zamanına kadar fısıh bayramı Yahudiler tarafından düzenli olan olarak Yeruşalim'de her sene kutlandı. İsa çarmıha gitmeden önce öğrencileriyle yediği son akşam yemeği bir fısıh yemeğiydi. Fısıhın özü Tanrı'nın lütfudur. Tanrı İsrailleri buna layık oldukları için değil, onları sevdiği için ve vaadi uyarınca kurtardı. Biz de aynı şekilde İsa Mesih'e bunu hak ettiğimiz için değil, onun bize sevgisinin göstergesi olan lütuf ile kurtuluşa eriyoruz. Kapı sövelerine sürülen kan, ailelerin ilk doğanlarını ölümden kurtaracaktı. Mesih'in kanı da bizi sonsuz ölümden kurtaracak. Tanrı'nın günah karşısındaki gazabını yatıştıracak. Fısıh ya da Pesah sözcüğü İbranice'de üzerinden atlayıp yahut da sıçrayıp geçmek anlamına geliyor. Mısır'da kuzunun kanı, o sövelere sürülen kan, ölüm meleğinin o evlerin üzerinden atlayıp geçmesini sağladığı gibi, yargı gününde de imanlıların sonsuz ölümün imanlıların üzerinden aynı şekilde atlayıp geçmesini sağlayacaktır. Fısıh kuzusu ilk doğanların yerine geçen kurbandır. Mesih de bizim yerimize geçen fısıh kurbanımızdır. Bunu kanı aracılığıyla yapmıştır. Fısıh kurbanı kuzusu kusursuz olmalıydı. Mesih de Tanrı'nın oğlu olarak günahsızdı ve kusursuzdu. İsrailoğulları fısıh kuzusunu yola çıkmaya hazır bir şekilde mayasız ekmek ve acı otlarla yediler. Ancak biz de Rabbin son fısıh yemeğinde buyurduğu ve gösterdiği gibi kurtuluşumuzu Rabbin sofrasına katılarak simgeliyoruz. Mesih bedenimden yemedikçe, kanımdan içmedikçe kurtulamazsınız, dedi. İsrailoğulları da bu kurban etinden ve mayasız ekmekten yediler ve Mısır'dan kurtuldular. Onlar nasıl yola çıkmaya hazır bir şekilde bu kurban etinden yedilerse, biz de Rabbin adını duyurmaya ve onun yolunda yürümeye hazır bir şekilde Rab'de hayat sürmeliyiz. Gördüğümüz gibi o Mısır'daki son zamanlardaki bu fısıh kurbanı, işte ölüm meleğinin gelişi, fısıh kuzusunun kanı, sanki Mesih'in çarmıhtaki işinin gölgesi gibi, bir ön görünümü gibi, Tanrı ileride olacakları sanki başka olaylar üzerinden bildiriyor, bize gösteriyor. Şimdi burada ikinci tema olarak da kölelik ve özgürlükten, kölelik ve özgürlük konusunun dikkatimizi çektiğini söylemiştik. İşte oraya bakarsak, kölelik ve özgürlük hakkında biraz fikir yürütmek istiyorum. İsa Mesih fısıh kuzusu olarak bizim yerimize öldü. Kanıyla bizim günahımızın kefaretini ödedi ve bizi özgür kıldı. Eskiden bir köle efendisine ödeyeceği bir bedel karşılığında özgürlüğünü satın alabiliyordu. Buna da işte kefaret deniyordu. Mesih bizi kefaret karşılığında özgür kıldıysa, biz köle miydik? Köleysek kimin kölesiydik? Demek ki köleymişiz. Ama neyin kölesiydik? Kime köle olmuştuk? Bunun için yaratılışa dönmek istiyorum. Adem bahçesinde yılan Adem ile Havva'yı kandırıp yasak meyveyi yemelerini sağlayınca cennetten kovuldular. Detaylara girersem çok uzayacak, o yüzden böyle kısaca geçiyorum ama biliyorsunuz zaten. Buna düşüş diyoruz. Düşüşün sonucu olarak ilk yaratılıştaki mükemmel doğaları bozuldu. Yani o olayın sonucuna odaklanıyoruz şimdi. Düşüşün, yani o günahı işlediler, Tanrı'ya itaatsizlik ettiler ve cennetten kovuldular. Bu onların o yaratılıştaki kusursuz doğalarının, iyi doğalarının Tanrı tarafından yapılmışlardı çünkü, bozulmasına yol açtı. Tanrı benzerliğinde yaratılmışlardı, iblis benzerliğine dönüşmeye başladılar. İlk günahın sonucu olarak kötüye yatkın bir doğa gelişti. Biz diyoruz ya Adem'in mirası. Aslında biz Adem'in işlediği günahtan sorumlu değiliz. Ama onun mirasçısı olarak onun bozulmuş doğasını miras aldık. Dolayısıyla biz de günahlı bir doğaya, günahkar bir doğaya sahip olduk. Paulus buna günahlı doğa, benlik ve bazen de günaha köle olmak diye bu durumu tanımlıyor mektuplarında. Romalılar 7:14 diyor ki, yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ve Efesliler 2:3'e bakarsak, bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Paulus net bir şekilde günaha köle olduğumuzu, benliğin tutkularına esir olarak yaşarmak, yani onun kölesi olmak, benliğin istediği şeyleri, arzularını yerine getirerek yaşamaya mahkum olmaktan bahsediyor. Yani köle olan birisi, efendisinin isteklerini tartışmasız yerine getiren bir köle gibi benliğin isteklerini yerine getirerek yaşıyor. Paulus'un bize söylemek istediği şey bu. Bu bozulmuş doğasının sonucudur. İnsan günah işlediği için günahkar değildir. Günahkar olduğu için günah işler. Paulus bize böyle diyor. Yani biz günahkar doğamız yüzünden günah işliyoruz. Yoksa günah işlediğimiz için bize günahkar denmiyor. Yani doğa olarak günahkar, günaha yatkın bir doğamız var. Ve bunları da Galatyalılar 5. bölümde sayıyor. Benliğin işleri bellidir diyor. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Benzeri şeylerdir. Bir de ucunu açık bırakıyor. Yani daha bir sürü şey buna ekleyebiliriz. Gerçekten hayatımızda görüyoruz. Mesela kıskançlık çok yoğun bir şekilde imanlı olmayan toplumlarda yaygın bir şekilde. Öfke mesela. Kendimden biliyorum, ben iman etmeden önce öfkenin kölesiydim. Çok hızlı, çabuk öfkeleniyordum ve her şeye öfkeliydim yani. Kızmadığım, öfkelenmediğim hiçbir şey yoktu. İnsanlar, olaylar, herkes, her şey. Hamdolsun ki Mesih sayesinde o öfkeye, o benliğin işine köle olmaktan kurtuldum, özgürleştim. İsa Mesih çarmıhta insanların günahlarını bedelini ödeyerek onları günahtan özgür kıldı. Böylece ona iman eden aklansın ve sonsuz yaşama kavuşsun. Kölelikten sizi sadece ve sadece İsa kurtarır. Başka hiçbir yolu yoktur. Kendi çabanızla yapamazsınız. Ancak İsa sizin yerinize çarmıhtaki işleriyle kefaretinizi öder ve böylece kurtulursunuz kölelikten. Ancak böylece. Şimdi bu vaaz hakkında, bu hafta sonu vereceğim bu vaaz hakkında düşünürken, çarşamba akşamı Üsküdar'daki dua toplantısına katılmıştım. Orada bir kardeş dedi ki, neden dedi, ben iman ettim ama birçok insan imansız. Neden? Nasıl oluyor bu? Bu soru böyle birden kafamda bir düşünce uyandırdı ve bu bölümü, şimdi anlatacağım bu bölümü o zaman eklemeye karar verdim. Soruyordu ki, iman edenler neden iman etti? Etmeyenlerden daha mı akıllıydılar? Yoksa daha mı iyi kalpliydiler, iyi insanlar mıydı? Çok iyilik mi yapıyorlardı? O iman edenler aradıkları Tanrı'yı buldu da iman etmeyenler bulamamış mıydı? Hayır. Hiç kimse kurtuluşu hak etmek için bir şey yapmadı. Yapamadı. Yaptıkları çok iyi işler için değil, sadece ve sadece Tanrı'nın karşılıksız lütfu sayesinde. Sadece ve sadece İsa'nın ödediği bedel sayesinde özgürlüğe kavuştular. Ve sadece ve sadece İsa'ya iman ederek aklandılar ve özgür kılındılar. Bir bakıma Tanrı'nın lütfu onlara bahşedildi. Şimdi bilmiyorum burada henüz iman etmemiş birileri var mı yok mu emin değilim ama varsa ya da yoksa da aklınızda bulunsun. Onlarla karşılaştığınız zaman onlara bunu söyleyebilirsiniz. O zaman çok iyi. İyi dinlesin onlar. Belki diyorsunuz ki İsa'yı seviyorum ama henüz hazır değilim. İşte araştırıyorum. Kutsal kitap okuyorum. Soruyorum, öğreniyorum falan. Haberin olsun, asla hazır olmayacaksın. O zaman bırak İsa seni hazırlasın. Yüreğini aç ve bırak İsa yüreğini değiştirsin, seni yetiştirsin, sana öğretsin, seni hazırlasın. Çünkü o diri ve çalışkan Tanrı'dır. Belki de Tanrı'yı arıyorsun ama henüz bulamadığını düşünüyorsun. Asla kendi kendine onu bulamayacaksın. O zaman bırak o seni bulsun. Onun seni bulmasına razı ol. Aramaktan vazgeç. İsa'nın seni bulmasına izin ver. Çünkü o seni seviyor ve seni arıyor. Ve en sevdiğim bölümlerden biri olan Matta 11, 28, 30 ayetleriyle bitirmek istiyorum. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Amin. Evet, günah boyunduruğundan kurtulup İsa'nın taşıması kolay olan boyunduruğuna gelin. Çünkü onun yükü hafiftir. Teşekkür ederim.